Ayrım 16.
Irmak kanal yer yer deniz havuza çok yaklaşıyor, çıkan kokunun hangisine ait olduğu anlaşılmıyordu. Selim kurbağa yavrusunun nasıl bir şey olduğunu deniz havuzun kıyısında hareketli virgüllere benzeyen milyonlarca kara yaratığı görerek öğrendi. Umumi helayı da ilk defa parkın giriş kapısının yanında gördü. İlgililer parkın gizli köşeleri kirletir endişesiyle giriş kapılarından dördünün yanına bu tek katlı çirkin yapıları yerleştirmişlerdi. Helaya girişin paralı oluşu yüzünden birçok serserinin bu medeni yapıdan yararlanamaması, parkın gizli köşelerini gene pislik içinde bırakmalarıyla sonuçlandı. Kurbağa yavrusu ve umumi heladan başka öğretici çok şey vardı parkta. Bütün bitkilerin yanında Latince adları yazılmıştı. Ayrıca bir de sağlık müzesi vardı ki, Selim frengi yüzünden erkeklik organı kopmuş alçıdan heykeli görmemek ve müzenin arkasından gelen pis kokuları duymamak için bütün serseriler sağlık müzesinin arkasını kimse gelmiyor diye açık hava helası yapmışlardı. Oraya pek gitmezdi. Deniz havuzun ortasında ikisi birbirine çok yakın olan üç ada vardı. Küçük adalar arasında demir bir köprü yapılmıştı. Büyük adaya ise karadan bir beton köprüyle geçiliyordu. Büyük adanın üzerinde yıllardır bitmeyen bir göl gazinosu yapılıyordu. Bazıları bu gazinoya Deniz Park gazinosu denmesinin daha uygun olduğunu ileri sürüyorlardı. Orta sınıf halk deniz havuzu saati 1 liraya kiralanan kayıklarla gezebiliyordu. Adalara çıkmak yasaktı. Düdük çalan ve küfür eden bekçilerden geçilmiyordu. Zenginler ve büyük memurlar için de büyük adanın yanında yelken kulübü ya da deniz kulübü gibi bir adı olan bir tesis yapılmıştı. Bu vatandaşlar da kayıkhaneden çıkarılan kotralarla deniz havuzu dolaşıyorlardı. Burada ayrıca bir takım aletlerle kürek çekiyormuş gibi yapan gençler vardı. Suyun rengini denize hatırlattığı pek söylenemezdi. Havuz boşaltıldığı zaman Türk olmadıkları söylenen bazı erler uzun paçalı donlarla dibindeki çamuru boş yere temizlerdi. Su dolar dolmaz deniz havuz gene eski rengini alırdı. Parkın kaç kapısı olduğu hakkında çeşitli söylentiler vardı. Kimse çevresini tam dolaşmadığı için kesin bir sayı elde edilememişti. Denildiğine göre bazı kapılar kullanılmadıkları için kapatılmış ve zamanla yabani otlar arasında kaybolmuştu. Parkta çeşitli yapılar vardı. Latince bitkilerin en sık olduğu yerde bir pisuar yapılmıştı. Üstü sundurma kaplı ve dört tarafı açık bir yapıydı bu. Ortasından yelpaze gibi açılan düşey teneke levhalar, halk buraya rağbet etmediği için zamanla cinsel resimlerin teşhir edildiği panolar olarak kullanılmaya başlanmıştı. Selim cinsel birleşme konusunda ilk ve yanlış bilgilerini buradan edindi. Cinsel ilişki resimlerinin sınıfta yalnız mutlu bir azınlığın elinde bulunması nedeniyle de uzun yıllar bu yanılmalarını düzeltmek imkanını bulamadı. Pisuardaki paslı tenekeler üzerinde kurşun kalemle çalışmak zorunda kalan bu ilkel sanatçıların hayati mesele hakkındaki bilgileri de Selim'inkinden fazla değildi. Resimlerin kadın ve erkek kahramanları, aralarında geçen olay hakkındaki duygu ve düşüncelerini, ağızlarının yanına çizilmiş dairelere yazılan ve okunması zor sözlerle ifade ediyorlardı. Gazetelerdeki resimli romanlara benzeyen teneke levhalardaki bu resimlerin, bütün ilkelliklerine rağmen okuyucuyu etkilemediği, onu heyecanlandırmadığı söylenemezdi. Parkı ilginç duruma getiren başka bir özellik de park zemininin her noktada aynı seviyede olmamasıydı. Parkın esas girişiyle deniz havuz arasında yapılan uzun ve dar beton, Çağlayanlar dizisinin tabanını teşkil ediyordu. Böylece deniz havuza parkın kapısından gelen coşkun sular dökülüyordu. Çağlayan'ın çevresine çay bahçeleri yapılmıştı. Ayrıca bir iki gazino vardı. Yalnız ortalıkta serserilerin dolaşması nedeniyle bu gazinolara aile kadınları getirilemiyordu. Altın dişli bazı taşra zenginleriyle sarhoş olunca çantayla garsonların kafasına vuran kadınlar görülüyordu buralarda. İyi niyetle başlayan her teşebbüs gibi parkı geliştirme işi de kötüye gitmeye başladı böylece. İyi niyetli insanlar bu duruma çok üzüldüler, parka gelmez oldular. Oysa park onlar için yapılmıştı. Bu arada vatandaşlar da halkın parkı daha fazla tahrip etmemesini isteyen şikayet mektupları yağdırmaya başladılar. Yetkili makamlardan ilgi bekliyorlardı. İlgililer önce çok kızdılar. Sanki park bu duruma bir günde mi gelmişti? Daha önce akılları neredeydi? Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğu kabul etmedi. Koruma görevinin belediyeye ait olduğunu bildirdi. Belediyede sağlıkla ilgili tedbirlerin Sağlık Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar verdi. Sağlık Müdürlüğü de önce Sağlık Müzesi'ni kapattı. Sonra da deniz havuza tonlarca ilaç boşaltıldı. Havuzun rengi gene değişti ve yüzeyini yağlı bir parlaklık kapladı. Sandalların ve kotraların teknelerinde suya değen kısımlarında yeşil çizgiler meydana geldi. Deniz kulübü, yelken kulübü gibi bir adı olan yer kapandı. Yerine semaverli çay bahçesi açıldı. Kurbağalar öldü. Ölülerin temizlenmesi hiçbir zaman tam bitirilemedi. Bekçilere tabanca dağıtıldı. Pinus pinealis altında sevişen bir çifte ateş ettiler. Bir banka bankları yeniledi. Çamur öylece kaldı. Mısra 509. Gene böyle yaldızlı ve... Tarih bir tahriften ibarettir. Tarih geçmişten geleceğe uzanan ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün rüyalar gibi tarih de yorumlanabilir ama görülürken değil. Selim ılık bir sonbahar gecesi ya da rüya oldukça uzun olduğu için birkaç ılık sonbahar gecesi aşağıda ana çizgileriyle yeniden yaratmaya çalıştığımız rüyayı gördü. Bir Alman teyyaresiyle şehrin üzerinde uçuyoruz. Yanımda Hitler var. Bir Alman keşif teyyaresiyle uçuyoruz. Uçağın gövdesi gamalı haçlarla dolu. Spitfire kelimesi kulaklarımda çınlıyor. Olamaz diyorum. Oturduğumuz apartmanın üstüne geldik. Ben aynı zamanda uçağı balkondan seyrediyorum. O zamanlar uçak kelimesini henüz zarfların üzerinde kullanıyoruz. Almanlar geliyor baba diye bağırıyorum. Babam da onlara yeni harp ilan ettik. Elbette gelecekler diyor. İçerideki misafirlerin ne olacağını soruyorum. Babam Hitler anlayış gösterir diye karşılık veriyor. Balkondan içeriye giriyorum. Odada çeşitli seviyelerde tavana kadar insanlar bulunuyor. Abdülhak Hamit tek gözlüğünden tanıyorum. Ayağa kalkarak bana yaklaşıyor. Herkesin rolünü ezberlediğini ve provaya başlayabileceğimi söylüyor. Kalabalıktaki insanları herkes rolünü söyledikçe birer birer seçiyorum. Abdülhak Hamit. 50 kadar Türk büyüğü ve Osmanlı büyüğü sesleri burada toplanmış bulunuyoruz. Toplantı değil, içtima sesleri. Sözümü kesmeyin. Ben elimden geldiği kadar Türkçeleştirilmiş gibi gillerden biri olarak davranmaya çalışıyorum. La havle. Suflör. Müzekkerdir la havle. Abdülkadir. Burjuvalar, burjuvalar. Maxim Gorki. Küçük. Alpaslan. 880 yaşında olma ve Malazgirt vaziyeti dolayısıyla ve en yaşlı üye sıfatıyla oturuma açıyorum. Hitler. Türk misafirperliğinin bir örneğini daha gösterdiniz. Bu vesileyle ölmüş bulunanlar için sizleri 5 dakikalık saygı duruşuna çağırıyorum. Rüya zaman birimiyle 4 milisaniye süren 5 dakikalık saygı duruşum. Kalabalık. Gülmeyelim sesleri. Hitler. Teşekkür ederim. Tercüman. Danköşü. Fuzuli, Baki ve Nedim. Biz Türk şiirinin üç gülüyüz. Hasbahçe'nin bülbülüyüz. Suflör. Düldülüyüz. Türk barış gücü, burada toplanmaktan sosyalizmse maksadınız, onu tarihler içine sığdıramayız. Türk Mütefekkirler Cemiyeti Genel İdare Kurulu üyeleri hep bir ağızdan korsanlar. Abdullah Ziya, Türk. Selim, hep bir ağızdan konuşmayalım. Abdülhak Hamit, bir teklifim var. Önce marşımızı söyleyelim. Hep birlikte hamsi koydum tavaya türküsü marş şeklinde söylenir, alkışlar. Hitler, aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Büyükelçiye de söylemiştim. Bu münasebetle şurasını da belirteyim ki yaptığımız yeni yollarla Almanya'yı bir baştan öbür başa donattık. İşsizliği ilga ettik. Türkçeyi yardımcı dil olarak okutuyoruz. Her şeyimiz çok sağlamdır. Biz de size hayranız. Osman Hamdi Bey, bize daha çok traktör gönderiniz. Mızrak Sarsan, Abdülhak Hamit'i okuyarak yeni düzenler kuruyorum. İltica ettiğimden beri gerek ilgililerden ve gerek sayın halkınızdan gördüğüm yakınlık, bu ülkenin ihmal edilmiş ve toprak altında yatan milli servetlerine ve onlarla birlikte yatan aziz şehitlerine saygıda kusur etmeden ve onları incitmeden yaşamak hususunda bana güven veriyor. Geçen gün Namık Kemal'le konuşuyorduk. Ona dedim ki, böyle giderseniz yakında Türkçeleştirmediğiniz bir şey kalmayacak. Namık Kemal, sataşma var, söz istiyorum. Alpaslan, sayın delege iltifat buyuruyorlar, sözlerini tavzih etsinler. Osman Hamdi Bey, bize daha çok yağlı boya fırçası gönderiniz. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Abdülkadir, sosyalizm ülkenin gerçeklerine eğilmek üzere ilk defa böyle bir kalabalık önünde tartışılmaktadır. Kimseden korkunuz olmasın. Namık Kemal, peki ya Kemalizm? Selim, uzlaştırıcı bir formül teklif ediyorum. Bu toplulukta bazı eski tüfekçilerin bulunması, bazı art niyetlileri tedirgin ediyorsa buyursunlar gitsinler. Mızrak Sarsan, benim hakkımda da dedikodu yapıyorlar. Abdülhak Hamit, ayıp ayıp, ne kadar ayıp. Bu kadar döviz sarfıyla getirilen ve bunca emeklere... Abdülkadir, milletler arası yardımlaşma fonundan getirilmiştir. Tek kuruşumuz dahi yurt dışına çıkmamıştır. Ayrıca bunca yıldır bu uğurda savaşmış kardeşlerimizi muahize etmeyi çirkin buluyorum. Burhan, benim başkan olmam normaldir. Bu insanları bir araya toplamı ilk önce Selim düşündüğüne göre... Belediyeden bir yetkili, yerlere tükürmeyin. Meclis-i Mebusan üyesi, gizli çalışmalardan hayır gelmez... Gençler şurasını iyi bilmelidirler ki bu yere kolay vasıl olmadık. Padişahımızın iradesini küçümseyenlerin sonu hüsran olacaktır. Bu sözler bana eski bir hatıramı... Alpaslan, bir görevli geldi. Aramızdan biri 1908 plakalı arabayı kapının önüne usulsüz park etmiş. Hoparlörden bir ses duyulur. 1908 numaralı arabanın sahibi erkekse lütfen dışarı gelsin. Her kafadan bir ses çıkar. Toplantıyı dinleyici lojasından takip eden bir kısım isportacılar kaçışır. Polis geliyor sesleri. Bir delikanlı yerinden fırlar. Delikanlı, şimdi haber aldığımıza göre kapıda bir takım, heyecanından sözünü bitiremez, yuh sesleri. Kapı bir tekmeyle açılır, içeriye beraberindeki Zevat'la birlikte devrim başbakanı girer. Devrim başbakanı, benden çekinmeyin arkadaşlar. Ben de bir vatandaşınızım ve şu anda aranızda misafir olarak bulunuyorum. Gönül isterdi ki ben de sizler gibi yoldan geçen her vatandaş gibi aranıza katılabileyim. Fakat hususi kalem müdürü dilekçeleriyle kapıda bekleyen bir takım çilekeşlerin bulunduğunu haber verdi. Açık duran kapıdan vatandaşlar ellerinde dilekçeleriyle içeri dolarlar. Banka defterlerini çıkarırlar. Başbakan onlara imza dağıtır. Polis de kalabalığı dağıtır. Alparslan. Bu hususi bir toplantıdır. Sayın Başbakan, sizi lütfen toplantıyı terke davet ediyorum. Vilayetten izin aldık. Elini koynuna sokar ve Kutadgu Bilig'in ciltli ve tıpkı basın bir nüshasını çıkarır. Başbakan çıkar. Alkışlar. Burhan, nerede kalmıştık? Abdülhak Hamid, bu çatının altına siyaset sokmayın. Bir çocuk, sayım suyum yok. Bu çocuğu içeri kim soktu sesleri? Devrim Başbakanı girer ve çocuğu elinden tutarak götürür. Şükrü, bizim de kongreye bir teklifimiz var. Anayasanın madde madde yorumlanmasını istiyoruz. O zaman görülecektir ki bizce isimleri malum olanların düşündüğünün tersine anayasa işportacılara geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Paris'te doktora yaptık diye ortaya çıkanların maskesi bu sayede düşürülecek ve emekçiler kendi kaderlerine sahip çıkacaklardır. Buraya kumda oynamaya gelmediğimizi herkes kafasını iyice yerleştirmelidir. Selim, peki ya Dostoyevski? Mr. Parkite, İngiltere'de bu konular serbestçe tartışılabilir. Alparslan, daha söz isteyen çok delege var. Konuşmanızı kısa kesin. Delikanlı, ben buraya geldiğimde heyecanından konuşamaz. Türk Mütefekkirler Cemiyeti İdare Kurulu üyelerinden biri, arkadaşlarım adına size şu açıklamada bulunacağım. Biz esas itibariyle bu teşebbüse karşı değiliz. Yalnız bilmek istediğimiz bazı hususlar var. Bir kere tarihimize saygılı kalınacak mı bunu bilmek istiyoruz. Saniyen bir referandum yapılarak buradaki delegelerin umumi temayüllerinin öğrenilmesinde sayılamayacak faydalar mülahaza ediyoruz. Böyle hayırlı bir teşebbüsün karşısında olmak aklımızdan ve hayalimizden geçmez, geçmemelidir. Bu işreyle hallolmaz sesleri. Soldan alkışlar. Fakat zaten sınırlı olan gücümüzü böyle olur olmaz teşebbüslere harcamak taraftarı da değiliz. Bir komisyon seçelim. Her defasında bütün arkadaşları buraya çağırmak külfetinden kurtuluruz. Onlar da gelmek zahmetini ihtiyar etmezler. Sonra yurdun muhtelif bölgelerinin nabzını yoklayarak bütün temennileri bir merkezde toplarız. Delikanlı yerinden fırlayarak kürsüye yaklaşmak ister. Genel İdare Kurulu üyeleri kendisini tutarlar. Maxim Gorki konuşmacı kürsüden indirerek yerine geçer. Maxim Gorki: Arkadaşlar, her ne kadar konulara yabancı isem de kitaplarımdan beni gayet iyi tanırsınız. Biraz önce bir arkadaş Dostoyevski'den söz açtı. Selim gösterilen ilgiye başını sallayıp gülümseyerek mukabelede bulunur. Ben de sözü oraya getirmek istiyordum. Artık roman ve romancılarla bu işi yürütmenin modası geçti arkadaşlar. Onların başımızın üstünde yeri var. Şükrü oturduğu yerden yok. Alparslan, konuşmacıya müdahale etmeyelim. Size bir ihtar veriyorum. Dışarı at sesleri. Maxim Gorki, bize nasihat vermeyiniz, yol gösteriniz. Osman Hamdi Bey, traktörler hakkındaki sözlerim yanlış anlaşıldı, söz istiyorum. Maxim Gorki, ikide bir de sözümü kesmeyin. Bakıyoruz bu ülkenin iyiliğini isteyenler bir araya geliyorlar, iyi niyetlerini birleştirmek için bir araya geliyorlar, sonra bir takım tariflerde anlaşamadıkları için her biri bir tarafa gidiyor. Delikanlı, arka sıralarda kaça kaç oynayanlar var? Burhan, sağduyuya ihtiyacımız var. Yeni kuşaktan bir genç yerinden kalkarak, kitabımız yok. Mimar olduğu sonradan anlaşılan bir genç oturduğu yerden, uçak sanayinde dönen dolapları anlatmak istiyorum. Konuş konuş sesleri. Bildiğiniz gibi uçak üç kısımdan ibarettir. Kanat kısmı, gövde kısmı ve kuyruk kısmı. Alman aleyhtarı bir filmde, suflör yavaşça, Amerikan aleyhtarı. Mimar olduğu sonradan anlaşılan genç, Sovyet aleyhtarı bu filmde Naziler yeni bir bomba icat ediyorlar ve uçağın gövdesiyle birlikte Hitler, herkes sıkıldı. 10 dakikalık ara verilmesini teklif ediyorum. Herkes paketlerini açar, haşlanmış yumurta ve çemberli taş turşusu yerler. Alparslan, oturumu yeniden açıyorum, yoklama yapacağım. Suflör, yalnız Alparslan'ın duyacağı yavaş bir sesle, aman yapmayın, herkes gitti. Alparslan yavaşça suflörü, nasıl olur, ben kimseyi görmedim. O da yavaş yavaş aydınlanır. Selim bütün delegelerin aydınlıkta yerlerini aldıklarını görerek rahat bir nefes alır. Ziya Gökalp, herkes okuma kitaplarını getirdi mi? Selim'e dönerek, sizin kitabınız nerede? Selim telaşla bir kitap uzatır. Hayretle bunun Türk Meşhurları Ansiklopedisi olduğunu görür. Ziya Gökalp tekrar, bakanlık müfettişi olmam dolayısıyla bana biraz daha saygı göstermeniz gerekirdi. Selim, ben sizin adınızı duydum sadece. Bir de tesadüfen bir şiirinizi okudum. Fakat burada göreceğimi bilseydim. Delikanlı arkadan, biz burada gayet iyi anlaşıyoruz. Ziya Gökalp, kitaplarınızın 256. sayfasını açın, alıştırma yapacağız. Selim, ben üniversiteyi bitirdim, artık bu konuda yeniden imtihan edilmesem iyi olur. Osman Hamdi Bey, diplomanızda bazı yanlış harfler görüldü. Bu yanlışlığı izah etmek üzere söz istiyorum. Namık Kemal, Osmanlı hanedanının şu andaki durumundan bahsetmek istiyorum. Yavuzların, Kanunilerin torunları bugün gurbet ellerde fakr-ı zaruret içinde bulunmaktadır. Arkadan sesler, 100.000 geliyor, yol açın. Bizi sattınız, alçaklar, dönekler sesleri, 100.000 girer. 100.000, beni reddetmeden iyi düşünün. Bu parayla 200 tane masa ya da 500 tane sandalye ya da 50.000 kastel kalem alabilirsiniz. Delikanlı, arka sıralardan kalkarak öne doğru yaklaşır. Ağzında sigara, elinde saklamaya çalıştığı iskambil kağıtları vardır. Bu teklifi daha iyi incelemek için hesap makineleri gelsin. Hesap makineleri gelir. Bu arada sizlere, dili dolaşır, susar. Bir süre yalnız hesap makinelerinin sesi duyulur. 100.000, benim dileri sürmek istediğim bazı şartlar var. Burhan aceleyle, iki gruptan her biri kendi aralarından üçer kişi seçsin. Ben de başkan olarak sizleri uzlaştırmak amacıyla yarın saat 2'de Hitler'in yazıhanesinde toplayacağım. Hitler ağlamaklı bir sesle, bu benim için bir şereftir. Kahve mi içersiniz, çay mı? 100.000, durumu açık olarak anlatamadım galiba. Delikanlı şarkı söyler. Gemilerde talim var, kumarda talihim var. Kapı açılır, içeri iki resmi, bir sivil, bir de kıyafet değiştirmiş polis girer. 100.000'i yakalayıp götürürler. Sahteymiş, kendine 100.000 süsü vermiş sesleri. Abdülkadir, ben bunun böyle olacağını bilmiştim. Zavallı kızın durumu ne olacak şimdi? Aklına başına toplamak için saçlarını tarar. Artık mimar olduğu anlaşılan genç, dönen dolapları izah etmek istiyorum. Osman Hamdi Bey, bir yanlış anlaşılma oldu, söz istiyorum. 100.000 bir an kapıda görünür. Vatan sağ olsun. Abdülhak Hamid, şimdi buradaydım, gitti elden. Hitler ağlar. Ben yaptım, siz yapmayın. Yeni bir savaşa engel olun. Fuzuli, bizim burada kalmamız artık gerekli değil galiba. Baki ol saltanatın yerler eser şimdi yerinde. Nedim, gemilerin iplerini ibrişimden, yelkenlerini atlastan, lazımlıklarını altından, küreklerini abanozdan, dümenini nazariyeden, kıç kasarasını 6-9'luk, susturamazlar, kendi kendine devam eder. Suflör, hep birazdan marş söyleyin. Şükrü, emekçilerin yedekçileri olan sizlere sesleniyorum. Yalnız Dostoyevski ile yaşanmaz. Maxim Gorki, bana sen diyemezsin. Alparslan, susun, susun, susun. Delikanlı ayılmış, aramızda polis var. Bütün söylenenleri kaydediyorlar, dosyaya geçiriyorlar. Dosyası olmayanı yeni dosya açıyorlar. Namık Kemal, yeni dosyalar için 3 vesikalık fotoğrafla bir tercüme-i ihal lazımmış. Herkes üçer fotoğrafla birer tercüme-i ihal verir. Polisin önü kalabalıklaşır. Polis, sıraya girin, birer birer müracaat edin, itişmeyin. Kalabalığın çıkardığı gürültü gittikçe dayanılmaz bir hal alır. Kalabalıkta dalgalanma başlar. Boğuluyoruz, pencere açın sesleri, pencere açın. Hiç olmazsa hava değilsin. Herkes itişe kakışa kapıya koşar. Yere düşenler, ezilenler, karışıklık. 5. Şarkı, Mısra 542, Tunç Devri. Kaç yıl sonra başlayacağını henüz bilim adamlarımızın kesinlikle tespit edemediği Tunç Devri, halkımız için bir altın devri olacaktır. Bir kısım ilahiyatçılara göre bu devir, İsa'nın ikinci gelişiyle aynı zamanda rastlayacaktır. Tunç Devri'nde insanlarımız arasında birinci sınıf vatandaş, ikinci sınıf vatandaş ve halk şeklinde yapılan ayrım ortadan kalkacaktır. Umumi nakil vasıtalarında biletçiler, halka bay ve bayan gibi kaba tabirlerle hitap etmeyeceklerdir. Şoförler halka eziyet etmeyeceklerdir, bozuk para bulunduracaklardır. Köylüler en kalın elbiseleriyle güneş altında çömelerek saatlerce devlet kapısında beklemeyeceklerdir. Apartman kapıcılarının saltanatı sona erecektir. Kalabalık caddelerde oyuncak satan esmer adam, kemer satan ve olduğundan 20 yaş fazla gösteren adam ve küçük şişelerde ne olduğu anlaşılmayan bir sıvı satan ve sarısı yüzünden sık sık kaldırımlara düşen adam ve meyhanelerde fıstık satan gözlüklü genç adam ve gene meyhanelerde kasap oyunu oynayarak hayatını kazanan koço ve artık yaşlandığı için rakı isteyince şarap getiren garson Tanaş bu zavallı durumlarından kurtarılacaktır. Herkes istediği mesleği seçecektir. Ressam olmak isteyenler reklamcı, yazar olmak isteyenler mühendis, mimar olmak isteyenler iktisatçı, meyhaneci olmak isteyenler hukukçu, hukukçu olmak isteyenler tezgahtar, adam olmak isteyenler uşak ve dilediği gibi yaşamak isteyenler rezil olmayacaklardır. Delilerle alay edilmeyecektir. Mahalle çocukları böylelerinin peşine takılmayacaktır. Para kazanamayanlara serseri denilmeyecektir. Babalar kızlarını her çeşit insana vereceklerdir. Sokak köpeklerinin durumu düzeltilecektir. Çocuklar masallarla ve Allah'ın vereceği cezalarla korkutulmayacaktır. Taşradan gelenler şehirde doğmaktan başka meziyetleri olmayanlar tarafından hor görülmeyecektir. Kurnazlık ortadan kalkacaktır. Bu konuda sıkı tedbirler alınacaktır. Yüreğimizi ezen bu sıkıntı, başımızdaki bu ağırlık kalkacaktır. O zaman 1000 yıllık saltanat başlayacaktır. 1000 yıl daha sürecektir. 1000 yıl daha sürecektir. 1000 yıl daha sürecektir. 1000 yıl daha sürecektir. 1000 yıl daha. 1000 yıl daha. Mısra 595. Çare yok dünyadan gideyim gayrı. Çare bulunacaktır. Açıklamalar burada bitiyor. Gerek şarkılarda, gerek açıklamalarda sözü geçen insanlar, yerler, tarihi ve günlük olaylar, gösterilen kaynaklar, ileri sürülen düşünceler, yapılan benzetmeler, anlatılan şehirler, ispat edilen nazariyeler, vaz edilen kanunlar tamamen hayal mahsulüdür, uydurmadır. Bunların içinde gerçek hayattaki yerlere, insanlara ve olaylara benzeyenler varsa tesadüften ibarettir ve kimsenin üzerine alınmaması gerekir. Yalnız yazar bu satırların müellifi olduğuna göre, istese de istemese de vardır ve gerçek hayatta mevcuttur. Fakat içinde bulunduğumuz gerçek hayatta yaşayıp yaşamadığı ve başına gelenlerin gerçekten olup olmadığı hususunda bir şey söylenemez. Belki yaşadığını sandığı hayat bir rüyadan ibarettir ve uyandığı zaman o da bütün gerçekleri görecektir. Ya da herkes uyumaktadır da onun yaşadıkları gerçektir. Yazar da bir gün onlar gibi uyuduğu zaman herkesin gerçek sandığı rüyaları görecektir. Belki dün rüya görüyordu, belki bugün rüya görüyor, belki yarın rüya görecek. Belki dün yaşıyordu, belki bugün yaşıyor, belki hep yaşayacak. İkinci bölüm. 9. Süleyman Kargı'nın evinden çıkarken Turgut'un başı ağrıyordu. Hava kararmıştı, ılık bir akşamdı. Kaldırımın ortasında durdu, bir sigara yaktı. İnsanlar Selim Işık'ın başına gelenlerden habersiz aceleyle bir takım yerlere gidiyorlardı. Bir takım insanlar, bir takım yerlere. Bir adam yaklaştı. Ateşinizi müsaade eder misiniz? Etmem. Siz Selim'den bahsetmeme müsaade eder misiniz? Etmezsiniz. Gördünüz mü? Adam kamburunu çıkararak eğildi, sigarasını yaktı. Sağ ol anlamını elini başına götürdü, uzaklaştı. Hemen kaçtınız değil mi? Kaçın bakalım. Sigara yakma hukuku. İnsan kaldırımın ortasında kararsız durursa ya ateş isterler ya da adres sorarlar. Başka bir şey sormazlar. Sigarayı attı. Yardımı kesiyorum. Adımlarını hızlandırdı. Beni de bir yere sıkıştırıverseydi şarkıların içinde. Saçmalama. Turgut'u çok severdim. Benim olsaydı derdim. Senin kaderin ortaokul manzumelerinde kalmak. Küçüktüm, ufacıktım, gerçeklere acıktım. Efendim? Gerçekler mideme oturdu. Şarkıları bizim evde yazsaydın. Anlamadım. Bir sigara daha yaktı. Nereye gitsem? Süleyman'da kalmadığımı iyi ettim. Bir yerde söz biter. İki kişi karşılıklı kendini tekrarlamaya başlar. Yeni başlayan ilişkiler bile eskir böylece. Hemen kaçacaksın ki aklın orada kalsın. Başka tanıdıkları da vardır burada. Annesine gittiğim gün yazdığım adresler nerede? Bir elektrik direğinin altına gitti.